11. ayrım. Sayfa 117. Yargıtay üyesi dinlenince devlet mahkum oldu. Emniyet müdürü, istihbaratla ilgili müdür yardımcısı, bazı şube müdürleri ve dinleme görevinde görevli personelin açığa alındığı günlerde ilginç bir tutanak düzenlendi. Bu tutanakta ekibin ayrılmasından sonra bazı bilgisayar kartuşlarının kaybolduğu öne sürüldü. İşin ilginç yönü, kartuşun kaybolması olayı hakkında büroda çalışan personelin hiçbirisinin bilgisinin olmamasıydı. Nasıl olduysa oldu, bir gün sonra büro içerisinde bulunan bütün kartuşlar teker teker incelendiğinde kayıp denilen kartuşlar ortaya çıkmıştı. Bunlar tutanaklarla ortaya konulurken Osman Ak bu durumu savunmasında şöyle açıklıyor. Komiser yardımcısı Hürşit Uçak ifadesinde yedeklemiş olduğu kartuşu bulamayınca gizlice aldığı ikinci kopyayı yedek dolabına koyarak sanki asıl kartuş bulunmuş gibi düzenlendiğini söylemekle bu konuda düzenlenen tutanağın gerçek dışı olduğunu açıkça kabul etmektedir. Anlaşılan göz ardı etme karşılığı Hürşit Uçak bize karşı kullanılmaya çalışılmıştır. Aynı müfettişlerin Hürşit Uçak'ın gerçeğe aykırı tutanak düzenlendiği yolundaki açık kabul ve ikrarını da gördükten sonra bununla ilgili hiçbir işlem yapmamalarına, ayrıca kendileri hakkında soruşturma açılmasını gerektirir, bir suçu işlediklerini göstermektedir. Dinlemeye alınan telefonlar arasında Yargıtay üyeleri Naci Ünver, Casım Yılmaz, Yusuf Kenan Doğan, Ahmet Köksal'ın da ismi geçiyor. Osman Ak savunmasında bu kişilerin telefonlarının dinlendiği iddialarını şiddetle reddediyor ve kafaları karıştıran şu açıklamayı yapıyor. Yargıtay üyelerimize yönelik bir komplo, haberleri dahi olmadan tarafımızdan bertaraf edilerek, yargının şaibe altında bırakılarak yara alması engellenmiştir. Bu konuda sır mahiyetinde çok gizli bilgilerim mevcuttur. İçişleri Bakanlığı'na izin vermesi durumunda açıklayabilirim. Ak, Naci Ünver'e ait olduğu söylenen telefon dinleme kasetini de hazırlanan komplonun bir unsuru olarak görüyor ve şu iddialarda bulunuyor. Kasetin 11 Haziran tarihinde depoda ele geçirildiği beyan edilmektedir. Ben ve arkadaşlarımın 16 Nisan'da istihbarat hizmetlerine ilişkimiz kesildi. 6 Mayıs'ta başka birime atandık. Hurdalık deposunda bulunan ve Naci Ünver'in konuşmalarını içeren kasetin görevden ayrılmamızdan bir ay geçtikten sonra bulunması, aramada bulunan ve aynı zamanda resen atanan bilirkişinin Fethullah Gülen yandaşı olduğu yönünde emareler bulunan M.F.Y.'nin olması bir rastlantı değildir. Hakkımızdaki tüm iddiaların temeli Fethullah Gülen ve yandaşlarının İçişleri Bakanlığı bünyesindeki unsurlarca organize edilen komploya dayalı faaliyetleridir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Onursal Başkanı M.Naci Ünver telefonunun dinlendiği iddialarından sonra Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Bu kararı Tanıştay'da onadı. Ünver, ilk davayı ben açtım ve İçişleri Bakanlığı'ndan 7,5 milyar lira tazminat aldım diyor ve bunun ilk örnek olduğunu da ekliyor. Naci Ünver telefonun dinlenmesiyle ilgili davanın ilk olduğunu ve gerekçesini bu kitap için şöyle anlatıyor. Türkiye'de telefonları dinlendiği için devlete karşı ilk dava açan kişiyim. Bu olaydan sonra ceza yasasında o tarihte özel düzenleme olmamasına karşın genel ceza hukuku kapsamında böyle bir eylemin suç olduğu konusunda kamuoyunu bilinçlendirmiş oldum. Benim bu davamdan sonra yeni davalar da açılmaya başlandı. Yani yolu ben açtım. İnsan hakları bağlamında ülke insanlarına bir hizmet vermiş olmanın da mutluluğunu yaşadım. Aradan yıllar geçti. Naci Ünver niçin dinlendiği konusunda ise bir gazetecinin o zamanın önemli bir devlet büyüğüne götürdüğü öneri üzerine dinlenildiğimi sonradan öğrendim. Bu duruma devletimiz adına üzüldüm. Devletin illegal işlerle meşgul olmaması gerekir, diyor. Avcı ve Ak arasındaki çelişki büyüyor. Birbirlerini bile kıskaca alan, adeta nefes alışlarından bile haberdar olan istihbaratçıların birbirlerinin açığını bulabilmek için yaptıkları çok şaşırtıcıydı. Bazı gazetecilerin haber kaynaklarının adını vermeseler bile eşkallerini belli ettikleri ve böylece istihbaratçıların gazetecilerin haber kaynağını öğrendiğine ifadelerle tanık olduk. Dahası cep telefonlarının dinlenip dinlenmediğine konusunda yine çok ciddi çelişkiler olduğunu öğrendik. Devam edelim. Emniyette teknik işler denilince akla telefonların dinlenmesi, izlenmesi geliyor. Hanefi Avcı ve Osman Ak da teknik işler konusunda dairenin en önemli isimleriydiler. Avcı, Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'nda, Ak ise telefonların dinlenmesiyle ilgili Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyona verdiği bilgilerle olay yaratmıştı. Bu iki istihbaratçının yakın dost oldukları da bilinirdi. Hanefi Avcı'nın Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden istihbarat dairesine getirilmesi için Osman Ak, İstihbarat Dairesi Başkanı Halil Tuğ'a dil döküyor, Avcı'nın üstün özelliklerini anlatıyordu. Ancak Avcı'nın peşinde başka birisi daha vardı. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir. Avcı'yı İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirmek istiyordu. Avcı İstanbul'a gitmeyi tercih etti. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. İstihbarat Şube Müdürü Hanife Avcı'nın Telekom'da çalışan bir mühendisin bilgisinden de yararlanıp dinlemeler konusunda önemli çalışmalar yaptığını öğrenmişti. Ancak Taşanlar Hanefi Avcı'yla çalışmak istemiyordu. İstihbarat Dairesi Başkanı Emin Arslan'la konuşurken "Hanefi'yi isterseniz İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na alın. Sizin için faydalı olur." dedi. Aslında Emin Arslan'ın aklına da geçiyor ancak Taşanlar'a ayıp olur diye böyle bir öneride bulunmuyordu. "Tamam" dedi ve Avcı'nın İstanbul'dan Ankara'ya İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak ataması da gerçekleştirilmiş oldu. Osman Akın tayin için onca çaba gösterdi. Yakın dostu Hanefi Avcı ile yolları telekulak soruşturmasıyla bozuluyor. Sonunda mahkemelik bile oluyorlardı. Telefonların dinlenmesi konusunda istihbaratta ifadesi alınanlar farklı şeyler anlatıyordu. İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un "Daire başkanlığımız imkanlarıyla cep telefonlarını dinleyebilmemiz mümkün değildir" sözleri de Osman Ak tarafından şöyle cevaplandırılıyordu. İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ifadesinin 24. sayfasında "Daire başkanlığımız teknik imkanlarıyla cep telefonlarını dinleme imkanımız yoktur" diyerek İstihbarat Daire Başkanlığı merkezinde Teknik Şube Müdürlüğü uhdesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü uhdesinde cep telefonlarının dinlendiğini gizleyerek yalan beyanda bulunmaktadır. İfadelerinde ve imzası bulunan belgelerde Fethullah Gülen ve yandaşlarının savunuculuğunu yapan bir şahsiyetin ifadelerinin objektifliği ve doğruluğunu yüce heyetin takdirlerine sunuyorum. Dosyalarda sık sık telefonların detay sorgusu ve teknik takip olarak adlandırılan telefon dinleme olayına söz ediliyor. Bu konuyu müfettişler teknik olayların piri olarak nitelendirilen Hanefi Avcı'ya da soruyor. Avcı telefon dinlemesi konusunda şunları anlatıyor. Dinlenmek istenen telefon numarasıyla yapılan tüm konuşmaların paralel bağlantı yapılmak suretiyle banda kaydedilmesi ve çözülmesidir. Bu çalışma mekanik veya bilgisayar ortamında olabilir. Ancak bilebildiğim kadarıyla bugünkü dinlemeler mekanik ağırlıktadır. Tarihi itiraf. Avcı telefonların detay sorgulamasına nasıl geçildiğini, bu konuda alınan DGM kararını, daha sonra bu uygulamanın nasıl kaldırıldığı konusundaki tarihi açıklamayı da şöyle yapıyor. Telefonların teknik detay sorgulama çalışması 1992 yılında İstanbul'da tarafımdan kısıtlı imkanlarla başlatılmıştır. Bu çalışmanın yapılabilirliği anlaşılınca 1994 yılı sonlarında Ankara DGM'ye başvurularak telefon detay sorgulama işi, parantez içinde detay bantlarının Telekom'dan alınarak emniyete verilmesi anlamında ve klasik yöntemlerle dinlenemeyen GSM, mobil telefon, Inmarsat telefonları gibi sistemleri dinlemek amacıyla kurulacak altyapı için gerekli tesisatın emniyet ve Türk Telekom tarafından kurulması için bir ön karar alınmak istendi. DGM yedek hakimliği iki ayrı karar verdi. Yedek hakimlik bu kararıyla detay sorgu bantlarının emniyete verilmesine karar verdi. 1995 yılından itibaren detay sorgulama işi başladı. Bu kararı birileri basına sızdırdı. ÖDP mahkemeye başvurdu. Kararın anayasaya aykırılığından bahisle iptalini istedi. 1997 yılında İkinoğlu DGM bu kararı iptal etti. Mahkeme bu kararı hiçbir olaya dayanmadığı, süresiz ve sınırsız olduğu için iptal etti. Bu aşamadan sonra ben istihbarat dairesinden ayrıldım. Bundan sonra ne gibi gelişmeler olduğunu bilmiyorum. Telefonların sorgulanması ve detaylandırılmasının anlamı, bu telefonla hangi numaralar arandığının ve hangi numaralı telefonların o numarayı aradığının saptanması, yani bir telefonun tüm görüşmelerini yansıtıyor. Peki, sorgulanan telefon dinlenmiş anlamına da geliyor mu? Bunun cevabını da yine Hanefi Avcı veriyor. İlki olarak sorgulanmış telefon numaralarının dinlenmiş olması da mümkündür. Ancak bu her sorgulanmış numaranın dinlenmiş olduğu anlamına gelmez. 1996 yılından bu yana Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde dinlenen telefonların numaraları, nerelere aradıkları, ne zaman dinlemeye alınıp ne zaman dinlemeden vazgeçildiğine ilişkin bilgilerin tutulduğu LMS bilgisayar dediğimiz ayrı bir bilgisayarda bulunur. Hanefi Avcı Osman Ak hesaplaşmaları mahkemelere taşınırken Osman Ak ilginç bir iddia ortaya atıyor. 1997 yılında Hanefi Avcı'nın da içerisinde bulunduğu bir oluşumca devletin örtülü ödeneğinden yapılan yolsuzluğu, yürüttüğüm görev gereği tarafımdan tespit edilerek zamanın İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a bir dosya halinde sundum. Ak da sorgulanmış. Avcı ise Osman Ak'ın ihtiraslı olduğunu, kendisi hakkında menfi çalışmalar yaptığını, bu kişinin komplolarına karşı dilekçe verdiğini belirtiyor. Osman Ak'ın Sevgi Hastanesi sahibi Orhan Özcanlı kanalıyla zamanın İçişleri Bakanı Meral Akşener'e ulaşarak daire içerisindeki amir ve müdürlerin tayinleri konusunda hileli anlatımları tespit edildi. Benim Susurluk Komisyonu'ndaki açıklamalarımı ANAP'la anlaşma sonucu yaptığımı öne sürdü. Bülent Orakoğlu başkanımız da Orhan Özcanlı'yla samimiydi. Orakoğlu'nun Özcanlı'yla yaptığı konuşmalar sonucu Osman Ak'ın görüşmeler yaptığını öğrendik. Daireye ait santralin ve daire cep telefonlarının detayını incelediğimde Orhan Özcanlı ile Osman Akın telefonla konuştuklarını tespit ettim. İşte Hanefi Avcı'nın bu iddiasına Osman Akın itirazı var. Kitabı hazırlarken kendisiyle bu konuyu konuştuğumda şunları söyledi. Bu iddiaları ilk kez duyuyorum. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bir suçun örtbas edilmesi için söylenmiştir. O suçun mahiyetini zamanı gelince açıklayacağım. Eğer ben bu ekiple birlikteysem, onlar göreve gelir gelmez beni niçin Artvin'e sürdüler? Sürülmem bile benim onlarla birlikte olmadığımı ortaya koyar. Yargıda da ağa çarpılanlar, telefonları dinlenenler oluyordu. Fethullah'a dokunduğu için başı belaya giren yalnızca polisler mi sanıyorsunuz? Bir başka örnek de yargıdan verelim. Bir kaset komplosuyla DGM'den uzaklaştırılan Nuh Mete Yüksel ile gittiği bir yemekte polislerle kavga eden ve bu nedenle açılan soruşturma gereğince sürgün yiyen hakim, Hicabi Durmuş'un başına gelenlerin tesadüf olduğuna inanmak zor. Her iki yargıcın Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan döneminin karar listesinde olması, makam odalarının Atatürk resimleriyle dolu olması, en önemlisi irtica davalarıyla ve Fethullah Gülen aleyhinde kararlarıyla ortak yönler taşıması bu çevrelerce tuhaf bulunuyor. Savcı Nuh Mete Yüksel cesaretle giriştiği soruşturmalar ve aydınlattığı Hizbullah operasyonuyla adını neredeyse tüm dünyaya duyurmuştu. Yüksel'in irticaya yönelik soruşturmaları özellikle 1997 yılında Refah Partisi'nin iktidarı döneminde çok rahatsızlık yarattı. Bakanlık bu ünlü savcı hakkında birbiri ardına soruşturma açtı. Yüksel'in Büyük Millet Meclisi'ne başında türbanla gelerek olay yaratan İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakçı'nın evine gözaltı için gitmesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi gözaltına alması belli bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sincan'da tankların yürümesine neden olan ve kamuoyunda balans ayarı olarak bilinen ünlü 28 Şubat'a kadar uzanan başlangıç kabul edilen Kudüs Gecesi davasını da açan Yüksel, Nur Cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında 3 yıl süren bilgi ve belge toplamanın ardından laik devlet düzenini değiştirerek yerine şeriat esaslarına dayalı din devleti kurmak amacıyla örgüt kurmak suçundan 10 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. İşte bu davanın sonuna yaklaşılıyor, savcı mütalaasını hazırlıyordu. Yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle belki de Türkiye'nin en fazla ölüm tehdidi ve şantaj telefonları alan savcısına Demir Savcı da deniliyordu. İşte o günlerde önceki sayfalarda anlattığımız gibi Yüksel'in bir kadınla birlikte olduğu ileri sürülen kasetler ortaya çıktı. Yüksel'in komplo olduğunu ileri sürdüğü, meslektaşlarının özel ilişkisini görevinde kötüye kullanmıyorsa bakanlık dahil kimseyi ilgilendirmez dediği olay, Yüksel'in DGM'den Ankara Adliyesi'ne gönderilmesiyle sonuçlandı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın montaj dediği kaset, Adalet Bakanlığı'nca suç sayıldı ve Yüksel, meslektaşlarının deyimiyle pasifize edildi. Ankara 12. Asliye Ceza Hakimi Hicabi Durmuş'un başına gelenler de yine Fethullahçı yapılanmanın başarısı olarak değerlendirildi. Fethullah Gülen'in avukatları 3 Mart 2000'de Hicabi Durmuş'un başında olduğu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak TRT 1 televizyonunda yayınlanan Politikanın Nabzı programında emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın ileriye baktığımızda büyük bir tehlike olarak da ben Fethullah Gülen'i görüyorum dediğini belirttiler. Bu nedenle cevap ve düzeltme talebinde bulundular. Hakim Durmuş 8 Mart 2000 tarihinde verdiği kararda emekli Paşa Erkaya'nın iddia edildiği gibi Gülen'in kişilik haklarına hakaret etmediğini, bir birey olarak kişisel düşüncesini açıkladığını belirterek talebi reddetti. Durmuş da tıpkı DGM savcısı Nuh Mete Yüksel gibi başına gelen bir olayla soruşturmalık oldu ve Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Beraat kararını temyiz eden savcının başına gelenler. Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, kapatılan DGM'lerin yerini alan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak Ankara Adliyesi'nde görev yapıyordu. Nuh Mete Yüksel'in görevinden alınmasından sonra Fethullah Gülen hakkında mütalaa hazırlama görevi Salim Demirci'ye kalmıştı. 26 Nisan 2006 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda Başkan Orhan Karadeniz, üyeler Ramazan Aksan ve Kadir Kayan yerlerini alırken Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci de mütalaasını okumak için hazırdı. Başkanın duruşmayı açmasından sonra söz aldı. Esas hakkındaki mütalaasını okumaya başladı. Savcının sözleri mahkeme tutanağına şöyle geçti. Dava dosyamıza konu olan Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde belirtilen olay ve eylemler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazıları, dava dosyasındaki tüm deliller ve Yargıtay içtihatları karşısında sanık müdafilerinin yasada yapılan değişiklikle müvekkili sanık Fethullah Gülen'in fiilinin suç olmaktan çıktığından bahisle müsnet suçtan beraatine karar verilmesi yönündeki talebinin reddine karar verilmesi kamu adına mütalaa ve talep olunur. Mahkeme Başkanı Fethullah Gülen'in avukatlarına da söz verdi. Avukat Abdülkadir Aksoy hazırladığı yazılı savunmayı okudu. Yasada yapılan son değişiklikle müvekkiline isnat olunan eylemler suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Suçsuzdur, beraatine karar verilsin dedi. Diğer avukat Orhan Erdemli de meslektaşının savunmasına katıldığını ve Gülen hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargılama 5 Mayıs 2006 tarihine bırakıldı. Karar duruşmasında da Fethullah Gülen hakkında beraat kararı verildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, Gülen hakkında verilen beraat kararını 23 Haziran 2006 tarihinde temyiz etti. Yargıtay'a gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu yazıda temyiz gerekçelerini de şöyle açıkladı. Yasada yapılan değişiklikler karşısında sanık Fethullah Gülen'e isnat edilen eylemin suç olmaktan çıktığından bahisle beraatine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, sanık Fethullah Gülen'in beraatine karar verilmiştir. Sanık avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede terörle mücadele yasasında yapılan değişiklikle eylemin suç olmaktan çıktığı ileri sürülmüş ise de Yargıtay'ın istikrar kazanmış kararları karşısında cebir ve şiddet unsurunun suça konu oluşumun faaliyetleri dışında anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzeninin cebir ve şiddet kullanmaksızın değiştirilemeyeceğinden hareketle nihai amacını da kapsadığı da göz önüne alınarak talebin reddine karar verilmesi gerekirken sanığın beraatine karar verilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sanık müdafilerinin talebi üzerine verilen ve sanık müdafilerince aslı gibidir şerhi verilen 3 Mart 2006 tarihli yazının da esas alınarak hüküm kurulmasının ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce öncesinde verilen değerlendirme yazıları ile aralarındaki çelişki giderilmeksizin ve bu konuda görüş sorulmaksızın hüküm kurulmuştur. Usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varıldığından Fethullah Gülen hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. Savcıya gizli kişiye özel damgalı bir zarf geldi. Beraat kararının bozulması yönünde görüş belirten Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci bundan sonra hedef isimlerden birisi haline geldi. Cemaate yakınlığıyla bilinen internet sitesinde Salim Demirci'ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlandı. Demirci, Başbakan Erdoğan'ı ve bazı üst düzey yetkilileri eleştiriyordu. Ankara Adliyesi böyle olaylara daha önce sahne olmamıştı. Hakimler, savcılar internete düşen ses kaydını dinliyor, Salim Demirci'ye ait olduğu söylenen kayıtlar konusunda ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Ortam dinlemesi gerçekleştirilmişti. Yasa dışı bir biçimde elde edilen ve Demirci'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı dava konusu da oldu. Adalet Bakanlığı'nın izniyle Sincan Başsavcılığı bir ilke imza atarak yasa dışı elde edilip edilmediği araştırmaya bile gerek görmeksizin savcı Demirci hakkında 6 yıldan 13 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. Bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla Demirci şimdi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yargılanıyor. Salim Demirci yeni görev dağılımı kapsamında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na verilmişti. Nuh Mete Yüksel gibi aynı davanın Cumhuriyet Savcısı Demirci'nin de yeri değiştirilmişti. Bitmedi. Salim Demirci'ye gizli kişiye özel kayıtlı bir zarf geldi. Zarfı açtı. Yazı kendisiyle ilgiliydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında Demirci'ye mahkeme kararıyla telefonlarının 3 ay süreyle dinlendiği ancak herhangi bir suç unsuru bulunamadığı belirtiliyordu. Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca telefonları dinlenen ancak suç unsuru olmayanlara dinlenmediğinin bildirilmesi hükmü uyarınca tebligat yapılmıştı. Telefonları dinlenen kişilere böyle bir tebligat yapılmadığı için ilgili makamlar eleştiriliyordu. Böyle yazıların alınması ise kişileri adeta şoke ediyor, benim neyim var ki beni dinlediler diye öfkelendiriyordu. Ortam dinlemesi paylaşım sitelerine düşen Demirci, telefonlarının dinlendiğini de kendisine yapılan tebligatla öğrenmiş oldu. Daha sonra telefon dinlemeleriyle ilgili şunları öğrenecekti. Salim Demirci'nin kullandığı 505-367-55... ile 41-624... numaralı telefonları Adalet Bakanlığı Başmüfettişleri İbrahim Kır ve Sefer İlker Alp'in yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dinlenmişti. Ergenekon isimli bir terör örgütünün yargıya sızma konusunda yoğun gayretleri Adalet Bakanlığı müfettişlerinin telefonların dinlenmesi için başvurularında gerekçe olmuştu. Aynı soruşturma kapsamında Başmüfettiş Mehmet Arı yalnız telefonların dinlenmesiyle yetinilmeyip Cengiz Aydemir, Kürşat Hamurcu, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Engin Çakmak ve Murat Yiğit'in 4 hafta süreyle kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve iş yerlerinin teknik araçlarla izlenmesine, ses veya görüntü kayda alınmasına da karar verilmesini istiyordu. Savcı dinleme aracının kapısını açtı. Salim Demirci'ye telefonlarınız dinlendi yazısının henüz gönderilmediği günlerdi. Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar arasında dinlendikleri yolunda söylenti giderek yayılıyordu. Hem de dinleyen araç sürekli adliye bahçesinde duruyordu. Camları filmle kaplı olan minibüsün içinde seyyar dinleme aracı bulunduğunu artık herkes biliyordu. O minibüsü orada gören hakim ve savcılar bu durumdan rahatsız oluyor, durumu başsavcı Hüseyin Boyrazoğlu'na da aktarıyorlardı.